kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Serdar Hocam ve Onur Hocam'ın katılımıyla. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Evet, sözü Serdar Hocam'a bırakıyoruz.
Şimdi hücrenin içinde çok büyük mucizeler olduğunu gördük. İşte proteinler, yağlar, şekerler, işte hücre zarı, o zardaki kapılar. Bunların her birinin varlığı şart ve en ufak kusurlarda, eksikliklerde hücre ölüme sürükleniyor. Ve kesinlikle bir gelişme uğramıyor. Şimdi o kadar muazzam sistemler Allah yaratmış ki bunlardan birine şahit olacağız inşallah. O da şu, hücrenin çoğalması. Hücrenin çoğalması diye bir durum var. Birbirinin aynı bir kopyası oluşuyor. Hücreler bu şekilde çoğalıyor. Bizim doğduğumuzda, doğmadan önce annemizden bir hücre ve babamızdan bir hücre oluyor. Bu ikisi birleşiyor. O tek hücreden biz şu an 100 trilyon hücreye kavuşuyoruz. Ama burada çok büyük bir mucize var. Çünkü her bir hücremizde muazzam bir bilgi ve muazzam sayıda protein ve çok sayıda başka moleküller var. Bunların her birinin kopyasının çıkartılması gerekiyor. Çünkü her hücre bunlarla yaşayabiliyor. Bunların olmadığı bir durum, yani düzgün kopyalama işleminin yapılmadığı bir durumda hücre çoğalamıyor ve hayat meydana gelemiyor. Şimdi evrimciler hayatı kademe kademe geliştiğini iddia ediyor. Dolayısıyla bu çoğaltma sisteminin de kökenini açıklamak durumdalar. Ama imkanı yok da açıklayamazlar. Çünkü detaylarını da göreceğiz. Muazzam kompleks ve çok sayıda parçanın varlığı şart. Evet. Şimdi bu durum şuna benziyor. Mesela bir fabrika var. Geçmiş bir fabrika düşünelim. Bu fabrika kendini çoğaltıyor ihtiyaç durumuna göre. Bu çok muazzam bir teknoloji olur. Yani binanın aynısı yapılıyor, işte çelik malzemelerin aynısı yapılıyor, içinlerin birer kopyası çıkartılıyor. Ondan sonra kapıların kopyaları çıkartılıyor, içindeki makinelerin kopyaları çıkartılıp bir yere konuluyor. Bir fabrikanın kendini kopyalaması, benzerini üretmesi hayali dahi zor olan bir durum. Ama bizde bu oluyor, bu mucize gerçekleşiyor. Şimdi ama bunun da çok hassas bir şekilde olması lazım. Çünkü bazı istatistiklere göre 5 kişiden biri veya 6 kişiden biri kanserden ölüyor dünyada. Dolayısıyla ki kanser de bu hücre çoğalmasının kontrolünün kaybedilmesiyle ilgili bir durum. Dolayısıyla hücrenin çoğalma mekanizması, işlemi son derece hassas bir şekilde olması lazım. En küçük hatalar kansere sebep oluyor. Şimdi göreceğiz, çok sayıda enzimin, proteinin varlığı şart ve bu enzimlerde, proteinlerde çeşitli alıcılar var, çeşitli uyarıcı moleküller var. Bunlardaki en küçük hatalar çok ciddi problemlere yol açıyor. Şimdi birincisi ne olması lazım? Hücrenin yeteri kadar büyüklükte olması lazım. Bir hücrenin çoğalabilmesi için olgun bir safhada olması lazım. Mesela bir fabrika düşünelim. Bu fabrika yeni yapım aşamasındayken bir kopyası çıkartılırsa anlamsız olur. Çünkü fabrika olgun halinde bir kopyasının çıkartılmasının bir anlamı vardır. Dolayısıyla yeteri kadar büyüklükte olması lazım. Çünkü yeteri kadar büyüklükte olmadan bir hücre çoğaltılırsa o zaman gerekli malzemeler olmayacağından her iki hücre de yaşayamaz. Ve doğru bir hücrenin çoğalması lazım. Mesela mükemmel bir yapımız var. Mesela bir araba. Arabanın içinde araya koyacağınız ek bir çark, ek bir conta ne yapar?
Bozar.
Bozar, seni bozar. Hücrelerde de öyle. Gereksiz hücrelerin olmaması lazım. Mesela bizim gözümüzde çok sayıda hücre var. İlgisiz bir hücre olmaması lazım. Fazladan bir hücre olmaması lazım. Gerektiği kadar olması lazım. Gerektiği kadar şey olması lazım, besin olması lazım. Eğer çok sayıda hücre olursa, az da besin olursa, o zaman fazla yaşayamazlar o hücreler, çoğaltılan hücreler. Dolayısıyla ortamdaki besin miktarı da yeteri kadar olması lazım. Dolayısıyla çok sayıda durumun kontrol edilmesi gerekiyor. Mesela hücrenin içindeki DNA'larda bir kusur varsa, ki oluyor, mutasyona uğruyorlar. Mutasyona uğramış bir DNA'nın veya kırıkları oluyor DNA'ların çeşitli şekillerde. O hücrelerin de çoğaltılmaması gerekir. Yani her aşamasının mükemmel bir koordinasyonda olması gerekiyor. Şimdi bununla beraber hücrenin çoğaltılması çok sayıda ara aşama gerektiriyor. Şimdi burada da bir şekil göreceğiz. Görebiliyor muyuz bunu? burada o hücrenin ara aşamalarını gösteriyorlar. Çok sayıda ara aşama var. Öncelikle hücredeki DNA bilgisinin çoğaltılması gerekiyor. DNA bilgisi çoğaltıldıktan sonra bu sefer de ikinci aşama hücrenin komple bölünmesi olayı var. Şimdi evet. En kritik şey hücredeki DNA'nın çoğaltılması. Çünkü bilginin bir aynen kopyasını olması lazım. Bütün protein üretimi oradan yapılıyor ve bunun mükemmel bir şekilde yapılması lazım. Bunun gerçekleştiğine emin olduktan sonra o zaman işte hücre bölünmesinin olması lazım. Buna göre bilim adamları 4 aşamaya ayırıyorlar hücredeki durumları. Burada da gösterelim. Bunlar G1, G2, M ve S durum şeyleri. S kısmında işte hücrenin DNA'sının kopyalanması söz konusu. G1 ve G2 kısımları bunlar bekleme durumları. M kısmı da hücrenin bölünmesi.
İşlem.
Evet. Ama bunların yapılabilmesi için şunu tespit edildi. Cyclin denilen moleküllerin varlığı şart. Cyclinler bunlar özel proteinler. Bu safhaları kontrol ediyorlar. Hücredeki farklı bölünmeleri, devrelerini ve bu bölünme devreleri arasındaki geçişleri kontrol ediyorlar. Ama bunu yaparken bunların tetiklediği proteinler var. CDK deniliyor onlara. Onlar üzerinden yapıyorlar. Başka proteinler var. CKI'lar var. Bunlar da bu görevli olan tetikleyici proteinleri engelliyorlar doğru zamanda. Dolayısıyla 3 tane temel yapı var. Cyclin, CDK ve CKI. Bunların mükemmel bir şekilde varlığında, eksiksiz varlığında bütün bu devreler, 4 tane devre kendi içinde düzgün çalışıyor ve bir devreden diğer devreye geçiş söz konusu oluyor. Ve bunlardaki en ufak bir kusur hücredeki çoğalmanın durması anlamına geliyor. İlk hücre hani evrimciler hayal ediyorlar işte protein keşke olsa işte tesadüfen DNA keşke olsa böyle bir durum yok. Eldeki bütün deneyler mükemmel bir proteini, mükemmel bir DNA'yı hazır halde verseniz bile, bıraksanız bile bunların zamanla çürüdüğünü, bozulduğunu gösteriyor. Biz yine evrimcilere bir hani şey yapalım. Diyelim ki yani olmaz ama hücreyi koyalım yani DNA'larıyla, proteinleriyle, işte hücre zarıyla, kapılarıyla, organelleriyle her biriyle koyalım. Ama bu içindeki sistemi koymayalım. Yani hücredeki çoğaltma sistemini koymayalım. Hücrenin çoğalma sistemini koymayalım. O takdirde ne olur? Her şeyin bir ömrü var. Allah her şeyi bir ömür takdir etmiş. O ilk hücre de bozulur. Yani o da zamanla bir şey bozulur. Yani bir arabayı bir çölde bir yere bıraksanız ne olur? O zamanla lastikleri patlar, boyası gider. Arabayı tanıyamaz hale gelirsiniz. Herhangi bir bakımsız durumda bıraktığınız yapı o hale uğrar. Hücre de öyledir. Hücre, her hücrenin eninde sonunda bir ölümü gerçekleşir. O ilk hücre de öyle ölür ve gider de. Bu sistemin olması lazım her hücrede. Çoğaltma sisteminin olması lazım. Ama burada bu yapılırken çok temel sistemler var. Yani mesela hücrenin olgunlaşması da gerekiyor. Olgunlaşması yani büyümesi için dahi ek bir sistem var. Şurası hücrenin zarı. Şurası da özel alıcılar. Bu özel alıcılara büyüme faktörleri denilen faktörler bağlanıyor. Bu büyüme faktörleri her biri ayrı birer mucize olan domino taşları zinciri gibi birbirine bağlı proteinleri tetikleyerek hücre içinde bir sistemi hareket ettiriyorlar. Bu sistem sayesinde hücre büyüyor. Ve bu çok sayıda ara aşamanın varlığı şart. Bu sistemin de var olması şart. Yani hücrenin büyüyebilmesi için. Bunun olması takdirinde ancak hücre çoğalabiliyor. Dolayısıyla çok sayıda proteinin varlığı şart. Şimdi biz neyi görüyoruz? Her aşamasında özel proteinlerin, özel dengelerin olduğunu görüyoruz. Ve bunların doğru şekilde de yapılması gerekiyor. Mesela eğer bir DNA'da bir kırık varsa, bilgi şeyinde bir kusur varsa böyle bir DNA çoğaltılmasının hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla hücrenin içinde sürekli bir kontrol işlemi de olması lazım. Şimdi onunla alakalı da sistemler tespit edildi. Özel bazı proteinler DNA'yı geziyorlar. DNA'yı gezip kusur var mı yok mu onu tespit etmeye çalışıyorlar. Onun neticesinde bir kusur tespit edildiği zaman P3 adlı bir protein var. Bunu harekete geçirip oradan da P21 denilen başka bir protein var. Onu harekete geçirip hücrede üretimi durduruyor. Yani protein DNA üretimi durduruyor. Aynı zamanda da hücre tamir sistemlerini harekete geçiriyor. Dolayısıyla buradaki aşamaların her birinin mükemmel şekilde olması lazım. Nitekim çeşitli kanserlerin istatistiklerine baktılar. %50'si bütün bu yapılardan, yani sadece P53 genindeki bir mutasyondan kaynaklandığı bulundu. Hmm. Yani P53 geni o kadar kritik. Ve bu sistem içindeki çok sayıda proteinden yalnızca biri. Dolayısıyla böyle bir sistemin tesadüfen kademe kademe geçtiğini iddia etmek son derece akıl dışı.
Evet, maşallah. Yani hepsi olsa sistemde bir tane protein, ki DNA'nın tamir, proteinin sentez, proteinin şekil alması, 3 boyutlu halini alması ve protein işlevlerini yerine getirirken başka proteinlerle işlev halinde olması için toplam 4950 tane farklı tip protein görev yapıyor her hücremizde. Bunlardan özellikle bazıları buradaki P23 geninde, E53 proteininde olduğu gibi çok kritik işlevlerine getiriyor. Bütün işlevi durdurma yetkisi var proteinde. Yani bütün hücredeki saniyede 2000 tane protein üretiliyor. Onu durdurma yetkisi verilmiş o proteine. Belli ki çok özel bir yetki verilecek özel bir protein olması gerekiyor. O da DNA'da var ve ona da yetki verilmiş yani.
Evet.
Değil mi?
Yani böyle bir sistemin tesadüfen oluştuğunu iddia etmek hakikaten çok şuursuzca bir iş. Çünkü bu bir orkestra şefi gibi davranıyor. Yani birbirinden pek çok farklı işlerin den sorumlu genlerin koordinasyonundan sorumlu. Şimdi bir detay daha vereceğim inşallah. Bu hücrenin çoğalması da bir emirle gerçekleşiyor. Buna mitojen faktörleri deniliyor. Yani mesela dışarıdan bir başka hücreden salgılanan maddeyle emir veriliyor. Sen şu ilgili hücre çoğalsın deniliyor. Şimdi burada muazzam bir akıl var. Yani bir hücre kendisi başka bir hücrenin çoğalması gerektiğini neden düşünsün? Bunu akıl erdiremez. Çünkü yanlış bir karar vermesi takdirinde böyle mükemmel bir yapımız olmaz. Yani organlar olmaz, işte ne bileyim gözümüz olmaz, kulağımız olmaz. Bu mitojen faktörlerin son derece sanatlı, bir adeta bir heykeltıraş gibi salgılanıyor. Ve karşı taraf da bunu algılıyor. Yani mesela bir emir geliyor, o emre uygun bir şekilde davranıyor. Ben bunu uygulamam demiyor. Son derece şuurlu bir iş var burada. Şimdi bu mitojen faktörleri, yani mesela ilk hücrenin çoğalmasıyla alakalı bir duruma bakalım. Mitojen faktörleri, hücre içinde özel zarlar var. Bu zarlarda olan alıcılar var. Bu alıcıları uyarıyor. Bu alıcıları uyarılmasıyla beraber bir sistem devreye giriyor. O sistem yine her zaman bahsettiğiniz gibi bir domino taşı etkisiyle bir protein başka protein etki ediyor. O başka protein etki ediyor. En nihayetinde MYC adlı bir protein üretiliyor. Bu protein, işte bu daha demin bahsettiğimiz hücre içindeki cycline'ler, o hücrenin o dört aşamasında birbirini atlamasını sağlayan proteinlerin üretiminden sorumlu şeyi çalıştırıyor. Proteini çalıştırıyor. O kadar iç içe geçmiş. Yani bir protein var. O protein hücrenin çoğalmasıyla ilgili proteinlerin üretimini yapıyor. Ama yani ne kadar gerekiyorsa E2F diye bir protein bu.
Evet.
Bunun çoğalması da kontrol altında tutuluyor başka proteinlerce ve bu kontrolün de olması lazım. Çünkü kontrolün olmadığı bir durumda kontrolsüz bir şekilde sürekli bu çoğaltma faktörleri çalışıp hücre kanser olur. Dolayısıyla ilk baştan itibaren bu protein kontrol mekanizmayla beraber yaratılmış. Dolayısıyla bu da ilgili proteini uyararak hücrenin çoğaltılmasıyla ilgili proteinlerin üretimini sağlıyor ve bu üretim neticesinde hücre malzemesi çoğaltılıyor. Yani her aşaması mükemmel, ki şu test edildi. Çoğu kanser işte bu yolda, yani mesela alıcıda olan bir problem olabilir. Alıcıdan bir sonraki aşamadaki uyarılan protein olabilir. Aradaki işte o MYC'deki fazla üretim olabilir. Kontrolün olmadığı RV geni var, işte kontrolden sorumlu. Oradaki kusurlar olabilir. Bunlardaki en ufak kusurlar kansere sebep oluyor. Dolayısıyla böyle bir sistem kademe kademe gelişmez. Yani bunu, evet, çocuk olsa anlar. Ya bu sistem bütün parçalarıyla ilk baştan itibaren olduğu takdirde bir anlam var. Bu da Allah'ın yaratma sanatı inşallah.
Evet, maşallah. Allah ayette işleri bir düzen içerisinde işleyenmeye dikkat çekiyor inşallah. Bu hücredeki sistemlerde de muhakkak çok derin ve çok ince ayrıntılı, çok üstün bir düzen var. Şimdi evrimci büyünün etkisinde kalmış, evrimci büyünün tesirinde kalmış, evrime inanan ve araştırma yapan, özellikle biyoloji kesiminde, biyoloji biliminde bir araştırma yapan bilim adamlarının bu büyünün etkisiyle işte bu akıldan yoksun olmaları sonucunda çok değişik teoriler ortaya çıkıyor. Mesela bugün bir belgesel izledim. İnsanın sözde atasını kanıtlamaya yönelik birçok tartışma ve çalışma yapmışlar. Çok ciddi paralar harcıyorlar, çok ciddi kazılar yapıyorlar ve buldukları bazı kafa taslarına çeşitli isimler takıyorlar. Ama mesela diyor ki insanın işte sosyal bir varlık olmasına nazaran şempanzelerin, yani insanların atasından, sözde atasından, iddia eden atasından insana doğru giden bu yolda şempanzeler gibi yaratıklar nasıl olur da insan gibi sosyal bir canlıya dönüşür konusuna gelmek için, yani bu böyle bir şey var diyor. Bunun nasıl olduğunu tartıştığımızda ise diyor şöyle bir şey ortaya çıkıyor diyor. Ateşin icat olmasıyla, bak ateşin icat olmasıyla, bulunmasıyla yemek pişirmeye başlayan sözde insan ataları, onların dediği tabirle iddialarındaki yemek pişerkenki sürede gelişen muhabbette sosyalleşmişler. Yani bu kadar hayal gücü geniş, bilimden uzak ama bunu düşünüp hakikaten böyle bir teoriye ortaya atıp inanan büyük bir kesim vardı eskiden. Yani evrim teorisine hakikaten bunlara, bu tip şeylere inanan bilim adamları vardı eskiden çok fazla. Yani mesela diyor ki başka bir şeyde de neden kılsızlaştı diyor. Yani mesela o bunu böyle ortaya atıyor kendisi. Hayal, ya hayal dünyasında hayal tartışması yapıyorlar. İşte kılsızlık sözde daha atletik, soğumayı daha çabuklaştıracağından dolayı daha atletik bir yapıya büründü. Onun için de maymunlar, yani maymunumsu yaratıklar insana gelirken kılsızlaştı gibi yine bir şey ortaya atıyorlar. Halbuki günümüzde kıllı maymunlar var. Hiçbir insan onlar kadar atletik olamaz. Hiçbir insan onlar kadar güçlü de değil. Mesela bir goril en güçlü insandan 10 kat daha güçlü yapılan güç araştırmalarında. Yani Allah evrime illa inanmak istiyorsa insan, onun Allah alem aklını aldığı zaman işte böyle garip ve saçma şeyler çıkıyor ortaya. Teoriler çıkıyor ortaya.
Yani işte çocuk olsa gülecek hallerini.
Evet.
Yani ama bir dünya tarihinin boşuna en etkili büyüsü demiyor hocamız yani.
Evet.
Aklı, yani kaç yaşına gelmiş adamlar böyle saçma sapan izahları televizyonda, evet, bile anlatmaları çok hakikaten komik. Şimdi bu DNA çoğaltılması ile ilgili ek bazı detaylar vereceğim. Şimdi DNA çoğaltılıyor. Çoğaltıldığında kopyası oluyor. Yani aynı bilginin bir tane daha kopyasının yanında oluyor. Bu bilginin paylaştırması lazım hücrelere. Yani bundan zaten hücre bölünecek. Ama bu paylaşma işleminin neticesinde proteinler birbirine bağlı oluyor. Bunun da olması da gerekiyor. Şimdi özel bazı halatlar var. Halat proteinleri bunlar. Bunlar o çoğaltılan birbirinin kopyası olan bilgiyi bir arada tutuyorlar. Yani her şey olsa, yani bütün burada yüzlerce belki protein var. Yani hala da tespit etmeye çalışıyorlar detaylarını. Her şey var diyelim. Çoğaltma yapıldı. Bütün diğer aşamalarda görevli proteinler, enzimleri biz evrimciye hazır verelim. Sadece bu halatı kesmeye yarayan proteinler var, yapılar var. Bunun eksikliğinde böyle bir hücre çoğalamıyor. Yani kromozom sayısı artıyor ama bilgi paylaşılamadığı için hücre çoğalamıyor. Bunu mutlaka kesecek başka proteinlere ihtiyaç var. Bunların da doğru zamanda çalışması lazım. Şimdi onunla alakalı bir şey görelim. Bu işte merkeze taşınıyor bu proteinler, bir de bilgiler, kromozom deniliyor bunlara. Bu kromozomlar merkeze taşındıktan sonra ayrılması gerekiyor. İşte bu ayrılabilmesi için daha demin gösterdiğim halat proteinlerin kesilmesi gerekiyor. İşte bu kesilmesinden sorumlu bir yapı var, APC diye protein. Yani bu özel bunun kesmesiyle ilgili bir sistemi harekete geçiriyor. Şimdi bir sistem var, bunu kesiyor normalde. Onu da harekete geçirecek başka bir yapı var. Ama onu da harekete geçirecek başka bir yapı var. iç içe geçmiş. Bu zamanlama çok da önemli. Yani bunun doğru zamanda çalışması lazım. Ve bu kesen makine de o da kontrol altında. Yani normal şartlarda ucu kapalı. Yani etrafa zarar vermemesi gerekiyor. Ve doğru zamanda devreye girmesi gerekiyor. Dolayısıyla şunu görüyoruz. Her protein, yani proteinlerin tek başına bir varlığının anlamı da yok. Proteinler kontrolleriyle beraber Allah yaratmış. Yani ve bu kontrollerin olmadığı durumda hücredeki işleyiş bozuluyor. Yani tek başına bir enzimin hiçbir anlamı yoktur. Mutlaka kontrol mekanizmasıyla beraber varlığı şart. Evet, ve istisnasız var. Hücredeki bütün o yapılara bakın mutlaka kontrol mekanizmaları var. Dolayısıyla ve bunun kontrol mekanizmalarının olmadığı bir enzim aksine var olan yapıyı da zarar uğratıyor. Dolayısıyla kontrol mekanizması görevleri bütün bu detayları beraber Allah yaratmıştır. Yani bunların tesadüfen gelişemeyeceği çok çok açık bir gerçek.
Evet, yani zaten akıl ürünü olan hiçbir şeyin tesadüfen olması mümkün değildir. Yani bu kadar basit, bu kadar anlaşılır. Yani üzerinde böyle bir cümle söyleyip durulacak bir konudur bu. Yani tesadüfen hiçbir şey olmaz ya. Yani tesadüfen tesadüf de olmaz. Yani hiçbir şey olmaz. Onu da Allah yaratır. Hocamız söylemişti zaten. İnşallah. Şimdi biz niye hücreye hep bakıyoruz? Niye hücreyi detaylandırıyoruz? Şu yüzden evrimin iddiası işte dünyadaki yaşamın, yeryüzündeki yaşamın ilk başlangıcında işte proteinin tesadüfen, hücrenin tesadüfen oluştuğunu iddia ettikleri için bunun olamayacağını her yönüyle anlatıyoruz. Onlar sadece tesadüf deyip geçiyorlar. Bir yalan olduğu için. Biz doğruyu söylediğimiz için bizim birden fazla yani sayısız ispat delilimiz var. O yüzden böyle örnekler vererek anlatıyoruz her seferinde ki bu yalan açıkça anlaşılsın ve pekişsin. Yani iyice otursun diye zihinlerde. İşte hocamızın eserlerinde de çok detaylı, çok güzel anlatımlar var. Farklı konulardan, farklı bakış açılarıyla anlatımlar var. İzleyicilerimize tekrar tavsiye ederiz hocamızın kitaplarını okumalarını ve böylece evrimin bir yalan olduğunu, bir safsat olduğunu çok net bir şekilde anlarlar. Mesela Serdar'ın anlattığı gibi hakikaten hücrenin neresine bakarsak bakalım, hangi yapısına bakarsak bakalım ve inceleyelim. Her defasında bunu görüyoruz. Neyi görüyoruz? Hücrenin herhangi bir organelinin de ve onu oluşturan organellerin de sahip oldukları özellikler, fonksiyonlar ve o fonksiyonları kontrol eden sistemin de bir anda aynı mekanda oluşması gerekiyor, meydana gelmesi gerekiyor ki o organellerin fonksiyonlarından söz etmek mümkün olsun ve o organellerin yaptığı fonksiyonlar neticesinde hücrenin yapmış olduğu vücut için faaliyetlerden söz edebilmek mümkün olsun. Aksi mümkün değil. Veya hücre içindeki organellerin mesela bir kısmı var, bir kısmı yok. Bekliyorlar işte evrim safsatasına göre işte diğer organeller gelsin de biz de görevimizi yapalım diye. Bu da mümkün değil. Çünkü hepsi birbirine bağlıdır. Mesela enzimlerden bir tanesi olmasa, binlerce, milyonlarca enzimlerden, o milyonlarca enzim hiçbir işe yaramaz. Bir tane enzim olmasa. Çünkü fonksiyonları eksik kalacağı için bir ayağı çalışmaz. Mesela çok yaygındır. İşte enerji konusu mesela hücreye baktığımızda. Şimdi dünya için düşündüğümüzde enerji her alanda hakikaten böyle insanlık için vazgeçilmez bir şeydir. Kaynaktır. Yani olmazsa olmazlardandır yaşam için. İşte bu teknoloji olsun, sanayi olsun, işte ulaşım olsun, haberleşme olsun. Her konuda hayati kilit önemi taşır enerji konusu. Şimdi tabii bu kadar önemli olunca enerji konusu bunun üretiminde bir bedeli oluyor. İşte herkes görüyordur böyle değil mi? Mesela çok olağanüstü dev barajlar yapılıyor, santraller yapılıyor. Hatta nükleer santraller yapılıyor. Sadece bizim ihtiyacımız olan enerji işte elektriğin, ben ne bileyim bir trenin işte kullanacağı enerji için hidroelektrik santraller yapılıyor. Ve bu santraller bu enerji üretmek için yapılırken çok büyük paralar harcanıyor. Yani bu çok ciddi yatırımlar bunlar. Hatta ülkelerin fonlarının bayağı büyük kısmı bunlara yatırılır. Enerji üretimine yatırılır. Yani son derece önemlidir. Hatta kendi kullandığımız arabadan bile, hani arabası olanlar için örnek verelim. Yakıt ihtiyacı bayağı şeydir, yani yüklü bir yük getirir, ekonomik açıdan bir masraftır yani bir arabanın yakıtı bile. Şimdi enerji konusu bu kadar masraflıyken tabii biraz da insan kendisi için de düşünmeli. Yani mesela vücudumuz bizi ayakta tutuyor, taşıyor, yürüyoruz, koşuyoruz, işte düşünüyoruz, işte yemek yiyoruz, konuşuyoruz vesaire. Tüm bunları yaparken de vücudun da ihtiyacı olan bir enerji var. Yani enerji olmadan bunlar olmuyor. Tıpkı dünyadaki işte bu bahsettiğimiz sektörlerdeki gibi. Şimdi hücreye baktığımızda hakikaten hücrenin de bu işlemleri vücudun yapabilmesi için enerji üreten bir sistemi olduğunu görüyoruz. Nitekim burada Serdar daha detaylı anlattı zaten. Nedir hücrenin işte enerji santrali? Mitokondri denen böyle birçok organelden oluşan çok kompleks adeta böyle bir enerji santrali gibi çalışan, bir petrol rafinerisi gibi çalışan bir fabrika var hücrenin içinde. Sürekli enerji üretiyor. Hem hücrenin kendi faaliyetlerini yapabilmesi için, hem diğer 100 trilyon hücrenin birleşerek meydana getirdiği vücudun faaliyetlerini yapabilmesi için ihtiyacı olan enerjiyi sürekli üretir. Şimdi peki bu enerjinin bedeli ne o zaman? Yani bir de ona bakmak lazım. Yani bu enerji nereden geliyor? Şuradan geliyor bu enerji. Yine tabii çok genel anlatacağım. Mesela önce şu örneği verelim. Yine otomobilden gidelim. İşte otomobilimiz için işte benzin alıyoruz mesela. Nereden geliyor benzin? Yani o enerji kaynağı.
Yer altından.
Yer altındaki işte petrol rafinerileri kuruluyor değil mi? Petrol arama şeyleri falan. Kuyuları. İşte yer altından o alınıyor. İşte devasa gemilere yükleniyor. Gemiler rafinerilere taşıyor. Rafinerilerde işte bunlar laboratuvarlara giriyor. İşte bir takım kimyasal işlemlerden geçiyor. Test ediliyor. Bayağı bir prosedürden geçtikten sonra işte mühendisler çalışıyor, uzmanlar çalışıyor. Böyle bayağı böyle organize, çok kalabalık bir ekibin yoğun bir faaliyeti olduktan sonra işte yine bir araba kanalıyla, tanker kanalıyla benzin istasyonlarına biz de gidiyoruz, oradan pompadan benzinimizi alıyoruz. Yani ihtiyacımız olan, arabanın ihtiyacı olan enerji çok akıl, teknoloji, bilgi, plan, proje isteyen bir prosedürden sonra bize ulaşıyor. Ve bakın, onun ulaşması yeterli değil. O benzinin ve arabanın da birbirlerine uyumlu olması gerekiyor. Yani evet, arabanın sahip olduğu, yani fabrikadaki montajı, motoru, işte yakıt şeyleri, tankları vesaire, bu ve o kadar prosedürden sonra meydana gelen yakıtın birbirlerine uyumlu olması gerekir. Mesela benzinle arabayı herkes bilir. Mazot koyarsanız çalışmaz. O da enerji kaynağı ama çalışmaz. Yani demek ki birbirlerine uyumlu olmaları son derece önemli. Şimdi hücrede tabii ki sistemler, Serdar anlatıyor bayağı detaylı. Yani bu ne rafineriden, ne hidroelektrik santralinden, yani kıyas kabul etmez. Çok çok kompleks, çok daha üstün bir teknolojiyle enerji üretiliyor orada. İşte nasıl üretiliyor? Milimetrenin değil mi? %1'i kadar küçücük bir alanda, yani gözle göremediğimiz, hayal bile edemeyeceğimiz kadar son derece küçük bir mekanda son derece ciddi, son derece üstün bir teknolojiyle enerji üretiliyor. Ya bu çok olağanüstü bir şey. Yani insan, rafinerde enerji üretiliyor, hidroelektrik santralde elektrik üretiliyor dendiğinde makul karşılar bunu. Çünkü santraldir, yani büyük bir yatırımdır, olur. Ama bakın, yani gözle görülemeyen bir alanda, küçücük bir alanda enerji üretiminden bahsediyoruz. Bir kere bu tek başına zaten çok olağanüstüdür. Ve olağanüstülük bununla bitmiyor. Nasıl üretiliyor o enerji? İşte herkes bilir, enerjinin kaynağı güneştir. Ama insan vücudu bunu direkt kullanamaz. Yani yapısı buna müsait değildir. Böyle yaratılmamıştır. Nedir sistem? İşte bilindiği gibi bitkiler fotosentez kanalıyla fotosentez yaparken bir taraftan da hücrelerinde depoladıkları besinlerde güneş ışığının enerjisini de depolarlar. Sonra insan bazen o bitkilerden, bazen o bitkileri yiyen hayvanlardan aldığı besinleri işte vücudunda parçalar. O parçalanmış besinler hücreler tarafından tanınır, tanınmakla kalmaz, yakalanır, hücre içine alınır, mitokondriye, yine bu bazı taşıyıcı enzimler, proteinler kanalıyla götürülür. Mitokondri de ayrıca yine hücrenin işine yarayacak şekildeki enerjiye çevrilir. Kimyasal faaliyetler sonucunda. Buna da bilim adamları işte biyoloji şey bilimini çalışan bilim adamları da işte ATP demişler, adenin trifosfat diye. Paketçiklerde enerjiler depolanır mitokondride. Evet. Sonra işte hücrenin ihtiyacı olduğu zaman bu paketçikler alınır, ilgili yere gönderilir ve hücre fonksiyonlarını yapabilir. Yani mitokondri dediğimiz o küçücük organel tam bir enerji santrali gibi, bildiğiniz yani enerji santrali herkes görmüştür. Aynı onun mantığında ama daha kompleks, daha üstün bir teknolojiye çalışır. Biz enerjimizi böyle elde ederiz vücudumuzda. Şimdi yalnız mitokondri burada tabi bu anlattığımız çok yüzeysel anlatıyoruz yani. Hatta özetini yapıyoruz. Bu arada yani o besinden enerjiye çevrilmesi durumunda yani olağanüstü ve sayısız kimyasal reaksiyonlar oluyor. Sayısız enzimler, proteinler devreye giriyor. Çok olağanüstü, çok kompleks işlemlerden sonra bu oluşuyor. Bu arada çok ilginç bir şey var. Bilim adamı, yani özellikle evrimci bilim adamlarının çıkmaza girdiği bir konu var. Mitokondri enerjiyi üretirken oksijen kullanıyor. Şimdi burada işte evrimcilerde bir sessizlik oluyor, evrim işte teorisini savunan arkadaşlarda. Ve tabii dediğimiz gibi yine bu enerji üretilirken birçok enzim devreye giriyor. Bir yere kadar görevini tamamlıyor, sonra diğer enzime görevini devrediyor. Yani bir iş akışı ve iş birliği de var aynı zamanda. Yani herkes görevini yaparken diğerine de devrediyor. Yani ben devam edeceğim diye bir ısrarı da olmuyor. Yani bir iş birliği var. Mesela bu da çok olağanüstü. Birbirini hiç tanımayan, bilmeyen minicik parçacıkların birbirlerine yardım etmesi, onun işine karışmaması, herkesin kendi işini yapması, görevini yapması, bu da kendi başına ayrıca çok olağanüstü. Şimdi bir hücrenin dediğim gibi petrol rafinerisi veyla hidrolik santralinden kıyaslanmayacak kadar olağanüstü özellikleri vardır. Bunu zaten söylemiştik. Şimdi burada şöyle bir incelik var. Petrol rafinerisi dediğimiz zaman ne aklımıza geliyor? İşte uzmanlar geliyor. Petrolü bilen kişiler geliyor. Petrol konusunda uzman kişiler aklımıza geliyor. İşte kuyuları yapan yine bilen uzman kişiler aklımıza geliyor. İşte jeoloji mühendisleri aklımıza geliyor. Yani hep bilen, akıl sahibi, bilgi sahibi, ondan sonra uzman kişiler aklımıza geliyor. Mesela şunu biri iddia etse, dese ki petrol rafinesini petrolden hiç anlamayan insanlar da kurabilir kardeşim dese mesela. Buna gülerler yani, bunun mümkün olmayacağı çok açıktır. Ama mitokondriye baktığımızda tabii ortada ne bir eğitim var, ne bir uzmanlık öğrenilecek bir üniversite var, ne bir diploma var, hiçbir şey yok. Nasıl oluyor enerji üretimi? İşte anne karnında daha ilk hücrenin bölünmesiyle Allah Yüce Rabbimiz o hücrede mitokondri enerji santraliyle birlikte yaratıyor tek hücreyi ve bu hücreler bölündükten sonra 100 trilyonluk bir vücut meydana getiriyorlar. İnsan vücudu meydana getiriyorlar. Bu arada mitokondrinin, bakın anne karnında dedik yani, dışarı çıkıp da bir bitkinin onun ileride kullanacağı enerjiyi ürettiğini öğrenebilme imkanı hiçbir zaman olmamıştır. Veya onu yiyen bir hayvandan gelecek besinde yine vücudun ihtiyacı olan enerjinin olabileceğini öğrenebileceği bir durumu olmamıştır. Yani hiçbir mitokondri anne karnından veya insan vücudundan çıkıp da bunları öğrenip tekrar geri gelmemiştir. Bitkiler dışarıda, hayvanlar da dışarıda, mitokondri içeride. Bu üçünün de birbirinden haberi yok. Hiçbir zaman da olmamıştır. İşte o zaman karşımıza ne çıkıyor? İşte evrimcilerin içinden çıkamadığı bu konu çıkıyor. Mitokondri de o hayvanların yapısını da bitkilerin yapısını da çok iyi bilen, sonsuz bilimle kuşatmış bir akıl sahibinin yaratması gerektiği ortaya çıkıyor. Ve evrimcilerin iddia ettiğinin tam tersine aynı anda, yani sadece hücre organelleri değil aynı anda olması gereken. Hücrenin dışındaki her şey, yani bitkiler, hayvanlar, bitki çeşitleri, hayvan çeşitleri, bütün ekolojik sistem, her şeyin bir hücre gibi bütün kainatın bazı özelliklerin, birbirine bağlı olan bazı özelliklerin aynı anda yaratılmış olması gerekliliği ve zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bu da bizi inşallah yaratılış gerçeğine götürüyor. Nitekim bakın, mitokondridaki bu olağanüstü sistemin tek bir anda var olması konusunu yine bizim ünlü bir evrimci bilim adamı var, Türk, Profesör Doktor Ali Demirsoy. Bu konuyu bakın şöyle itiraf ediyor. Yani mitokondrinin bütün yapısının aynı anda olması gerekliliği. Yani yaratılışı aynen destekliyor ve yaratılış olduğunu itiraf ediyor. Bakın alıntı şöyle. Sorunun en can alıcı noktası, yani evrim yönünden söylüyor, yoksa bir sorun yok. Yani bakıp bakıp evrimi arıyorlar ya hücrede. Bulamayınca sorun oluyor tabii. Onların açısından doğru. Mitokondrinin bu özelliği, yani oksijeni enerji elde etme için kullanma özelliği. Bakın eğer hücre bir seferde bütün özellikleriyle yaratılmış olmasaydı oksijen o an darma keşan ederdi hücreyi, patlatırdı, darmadağın olurdu. Mitokondri enerji üreteceği ilk anda oksijene değdiği an hücre darmadağın olurdu. Ama ne oluyor? Öyle olmuyor. Çünkü oksijeni de yaratan Yüce Rabbimiz hücreyi oksijenden koruyacak, izole edecek özel sistemleri de bir anda yaratmıştır. Yani hücrenin böyle bir lüksü yok evrimcilerin iddia ettiği gibi. Hadi ben bekleyeyim şimdi, bir gün hani ileride enerji üreteceğiz ama bu işi oksijenle yapacağız. Fakat oksijen bizi yakıyor. Bu özelliği kazanmak için beklemek lazım. Ve onu beklerse o enerji üretemez. İnsan yaşayamaz. Demek ki değil mi? Bir anda olmuş bunun hepsi. Diyor ki mitokondrilerin bu özelliği, yani oksijeni enerji elde etme mekanizmasında kullanmayı nasıl kazandıdır? Bu bir sorundur diyor. Çünkü tek bir bireyin dahi rastlantı sonucu bu özelliği kazanması aklın alamayacağı kadar aşırı olasılıkların bir araya toplanmasını gerektirir. Yani imkansızdır diyor. Burada evrimsel bir sorunla karşılaşıyoruz. Sadece burada değil, siz nereye bakarsanız zaten sorunla karşılaşıyorsunuz. Hücre gelecek yeni durumu bilerek uyum mu yapmıştır? Ya nereden bilsin hücre? Ya aklı mı var ileride? Ben mitokondride benim işte enerji üretimi olacak. Biz buna uyum sağlayalım. Oksijen gelir de bizi yakmasın diye biz kendimizi izole edelim. Ya böyle bir şey zaten söz konusu değil. Yoksa koşullar oluşmadan rastlantı sonucu bu özellikleri taşıyan bir hücre başarılı bir uyum mu yapmıştı? Bu da soru işareti. Yine saçmalamış, böyle bir şey mümkün değil. Solunumu sağlayan ve her kademede değişik şekilde katalizör olarak ödev gören bir takım enzimler mekanizmanın özünü oluşturmaktadır. Yani enzimler olmazsa olmaz diyor hücre içinde, itiraf ediyor. Bu enzim dizisini bir hücre ya tam içerir ya da bazılarını içermesi anlamsızdır. Çok güzel itiraf, doğru. Yani ya tam olmalıdır hücre diyor ya da eksik. Bir takım enzimler var. O enzimler bir işe yaramayacağı için öyle bir anlamı olmaz diyor hücrenin. Doğru. Çünkü enzimlerin bazılarının eksik olması herhangi bir sonuca götürmez. Doğru, yani işlev görmez hücre diyor. Açıkça itiraf ediyor. Burada bilimsel düşünceye oldukça ters gelmekle beraber daha dogmatik bir açıklama ve spekülasyon yapmamak için tüm solunum enzimlerinin hücre içerisinde bir defada ve oksijenle temas etmeden önce eksiksiz bulunduğunu ister istemez kabul etmek zorundayız diyor. Doğru. Yani onların, evet, siz isteseniz de istemeseniz de gerçek budur. Mitokondriyi de, o bitkiyi de, hayvanı da, insanı da yaratan tek bir Rab'dır. Yüce Rabbimiz olan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Bunu biz maşallah hücreye de baksak, insana da baksak, doğaya da baksak, kainata baksak her yerde bunu açıkça görüyoruz inşallah.
Evet, maşallah. Evet,
yani aslında çok açık. Yani kendisi zaten söylüyor. Tabii enzimler hepsi bir arada olması lazım. Konak sistemleriyle beraber olması lazım. Yani mitokondrinin tamamen bir arada olması lazım.
Evet.
Ve öyle hücrenin de bir anda olması lazım. Mitokondri hücre de olmuyor.
Evet.
Yani hücrenin bir anda olması lazım diyor.
Evet.
Allah'ın bir anda yarattığını çok açık bir şekilde görüyorlar aslında inşallah.
Evet inşallah. Peki bitirelim yavaş yavaş programı.
Tamam
inşallah. Sevgili izleyenler, bizi yarın 22'den itibaren Harun Yahya TV'den, Mavi Karadeniz Radyo'dan ve Kocaeli TV'den izleyebilirsiniz. Hayırlı geceler.